Ayrım 16.
Ama son 15 yıldır sıhhati büyük yaralar almaya başlamıştı. Önce bir tüberküloz geçirdi. Bu zaman zaman onu örselerdi. Eşeğin Gölgesi adlı oyunum şehir tiyatrolarında oynanırken avukat Matlup rolünü Rauf Ulukut oynuyordu. Öbür avukat Mansur rolünü oynayan sanatçı arkadaş günün birinde rolünü bırakıp Mersin'e film çevirmeye gidince bu sorumsuzluğa en çok kızanlardan biri Rauf olmuştu. Bir hafta sonra Rauf bir hemoptizi geçirdi. Derhal rolü bırakıp istirahate çekilmesini istedim. Oyunu bırakmak istemiyordu. Oyun durur dedi. Verdiğim yanıt şu oldu: senin sıhhatin hepsinden daha önemli. Senin sıhhatin için ben bir değil 10 oyunumu yakmaya hazırım. Gözleri doldu, istirahat aldı, iyileşti. Ama tiyatro yönetimi onu hep kolluyordu. Zamanla şeker ve asit ürük artması da onu yıpratır olmuştu. Dolaşım bozuklukları da baş göstermişti. Son zamanlarda çok kısa roller alıyordu. Ay ışığında Şamata'daki rolü de böyle. 3 repliklik kısa bir roldü. Başı dönüp sahnede düştüğü gün tesadüfen salonda oyun seyrediyordum. Düşme sert olmamıştı. Arkasındaki perdeye tutunduğu için yere yumuşak düşmüştü. Ama bunca hastalığı olan yaşlı bir oyuncu için bu kadarı bile sakıncasız olamazdı. Hemen yerimden fırlayıp kulise koştum. Düşerken rol gereği baktığı teleskop burnuna çarptığı için burnu kanıyordu. Başkaca bir şikayeti yoktu. Buna karşın Ergin Orbey ile birlikte hemen bir ambulans çağırttık. Ambulans geldi. Ama Rauf nedense onunla gitmek istemiyordu. Ambulans savuldu. Rica niyazla onu bir taksiye bindirdim. 10 dakika sonra Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin acil servisindeydik. Hemen röntgeni çekildi. Doktorların teşhisine göre kaburgada kırık ya da çatlak yoktu. Ağrısına karşı ağrı dindirici bir enjeksiyon yapıldı. Burnunun kanı zaten tiyatroda dinmişti. İhtiyaten bir de kan dindirici iğne yapıldı. Taburcu edildi. Merak edecek bir durum olmadığı söylendi. Rauf hemen eve gitmek, burnundaki bandajla evdekileri telaşlandırmak istemiyordu. Tiyatroya döndük. Biraz daha istirahat etti. Bu arada ev alıştırıldı. Rauf eve döndü. İlk bakışta herkesi çok korkutan bir kaza belasızca atlatılmış gibiydi. Ne çare ki rahatlama uzun sürmedi. Bu ara Rauf'ta bir üre sıkıntısı teşhis edildi. Hastaneye kaldırıldı. Yapılan tahlilde esasen yüksek seviyede bulunan şeker ve asit ürik miktarının daha da arttığı saptandı. Tüm çabalar kâr etmedi. Rauf Ulukut, Hazım Körmükçü gibi üre komasından vefat etti. Hayatta tiyatro gibi. İnsan yaşamı kılcal damarlar kadar incecik tellere bağlı. Bir gün şu ya da bu nedenle bu teller kopuveriyor. Ecel en beklenmedik, en düşünülmedik bir anda çok olağan bir şeymişçesine gelip çatıyor. Bir tiyatrocunun ölümü de aynı kuralların dışında değil. Bir tiyatro sanatçısı yaşamdan ne bekler? Kendini doyuran roller oynamak. Bir takım kişiliklerin kalıbına girmek, onlarla özdeşleşmek, alkışlanmak. 62 yaşındaki Rauf Ulukut da 40 yıllık tiyatroculuğunda bunu gerçekleştirmişti. Her akşam hak ettiği coşkulu alkışlarla uğurlandığı sahneyi bir Kasım ikindisi işte böyle gözyaşları içinde terk etti. Tiyatrocunun ölümü böyle oluyor. Nice yorgunlukları, hastalık birikimlerini sanat heyecanı içinde unutan tiyatrocuyu ecel bir gün olmadık bir bahaneyle sahnesinden alıp götürüyor. Hayat da tiyatro gibi. Orada da rolü biten kulise geçiyor. O çıkıyor, oyun sürüyor. Ve her gece saat 9'da perde yine açılıyor. Hayatını yaşayan adam. Bir zamanlar satış rekorlarını kıran bir roman türünün yazarı olarak ona özenen çok kişi vardı. Ucuz bir türü sevdirdiği için değil de galiba çok para kazandığı için. Çünkü Türkiye'mizde ila maşallah ne ucuzluklar övüle gelmiştir. Öylesine bir titizlik ne yazık ki bizde yerleşememiştir. O titizliğin gösteriliyor gibi olduğu yere bakın, ille başka bir amaç bu gerekçeyle süsleniyordur. Kaldı ki Esat Mahmut, romancı olarak değil, tümüyle insan olarak ele alınması gereken bir varlıktır. Romancılığını kendi de önemsemiş değildi. Bunu bir para kazanma aracı sayardı. Bazen de bu kadar doğru sözlülükten çekinir, Latin harflerinin yeni kabul edildiği bir dönemde büyük yığınlara roman okuma zevkini yaymaya çalıştım gibi daha usturuplu bir gerekçe sunardı. Özenecek yazar mı bulamadın? Evet, bugün daha çok plajda okunduğu için insanı bronzlaştıran romanlar diye adlandırılan bu kolay okunur, yorulmadan okunur, incir çekirdeği doldurmayan bestseller türünün Türkiye'deki ilk temsilcilerinden biri olan Esat Mahmut Karakurt aslında romanını değil yaşamını önemserdi. Anlatırlar, Galatasaray'da bir öğrencisi onun gözüne girmek için kompozisyon ödevini hep hocasının romanındaki gibi kısa ve devrik cümlelerle, onunkine benzer konuşmalarla bezemiş. Esat Mahmut'tan dolgun bir not ve övücü iki laf beklerken gafil çocuk hocanın rışmına uğramış. Karakurt ona, hımbıl adam, başka özenecek yazar mı bulamadın? Ben bunları ekmek parası için yazıyorum. Sen de edebiyat sanıyorsun diye kükremiş. Öz eleştirinin böylesine, hele yazar takımı arasında kaç kişide rastladınız? İnsan Esat Mahmut Karakurt dünyada her şeyin alayını çıkardığı gibi kendi romancılığının alayını da böyle çıkarırdı. Daha fazlasına gitmiyorsa bunu yayınlarının işini bozmamak düşüncesine vermek gerekirdi. Yine Galatasaray'daki sert hocalık dönemine ait tatlı bir anekdot da şudur. Öğrencilerine şapşal surat, aval bakışlı, sersem aleyhisselam, hımbıl bey gibi hitaplarla seslenen Karakurt, boş bakışlı aylak bir öğrencisine kızıp ceza yazmak üzere "Nedir senin adın?" diye sormuş. Çocuk "Mustafa Kemal" diye cevap vermiş. "Hangi aptal koydu sana o adı?" "Bizzat Mustafa Kemal." Meğer çocuğun babası Atatürk'ün yanından ayrılmayan Muhtat Zevat'tan biriymiş. Karakurt baltayı taşa vurunca kim bilir önce nasıl şaşırmış, sonra da eve gidince ne kadar gülmüştür. Çok sevdiği bu anekdotu yüzünü pırıl pırıl aydınlatan candan gülüşüyle sık sık anlatırdı. Hayatını yaşamak. Ben Esat Mahmut'un romancılığını değil kişiliğini severdim. Belki biraz yüzeyde ama çok sağlıklı bir içgüdüye dayanan pratik bir yaşam üslubu vardı. Bu kadarı bile CHP içinde ve İsmet İnönü devrinde sözü dinlenir, hatırı sayılır, esamesi okunur bir Urfa mebusu olmasına yetiyordu. Doğulu kökeninin sağlam bünyeliliği, iri yarılığı, onu aşağılık komplekslerinden çok uzak bir candanlığa, sevecenliğe bürümüştü. Aklını, iradesini kullanıp duygusallığın tuzaklarına kapılmadan hayatını yaşamak istiyordu. Her anının tadını çıkara çıkara. Urfa'nın bir köyünden gelip sırf zekası, doğru sözlülüğüyle sarayda en yüksek dini makamlara kadar çıkan babası gibi çapkındı. Hiç evlenmemişti. Evlilikten bucak bucak kaçıyordu. İkili bir yaşamın koordinasyon gerektiren külfetini göze alınmaya değmez buluyordu. Vagonsuz bir lokomotif gibi rahat manevra yeteneğini elden kaçırmak istemiyordu. Babası evlenip döle döşe kavuşmuştu. O bu deliliği yapmayacaktı. Dostlarının belki sevgiden biraz da hasetten ileri gelen evlenme teşviklerini çoğu zaman alaylı bir kaçışla, bazen de enerjik bir redle savuştururdu. Ben onun bekar kalma, özgürlüğünü titizlikle sürdürme azmini anlayışla karşılardım. Ama bencil yaşayışına takıldığımda olurdu. Daha sağlığında bile onun üzerine bir yazı yazmıştım. Hayatını yaşamak başlığını taşıyan bu yazı şöyle başlıyordu. Somurtuk, buruk ve pasif bir ortamın içinde sürekli canlılığı ve candanlığı, sevimliliğiyle manevi bir vitamin gibidir Esat Mahmut. Ona ne zaman rastlasanız, iki lokma konuşsanız içiniz açılır, efkarınız dağılır. Gerçekten de öyleydi. 75 yaşına karşın o yaşta bile bütün kadınların dikkatini çeken hayat ve neşe dolu, ayrıca da çok yakışıklı bir adamdı. Bir röportajcıya verdiği cevapta, "Yazacağımı yazdım, şimdi okuyorum, gezilere çıkıyorum, dünyanın gelişmiş gelişmemiş ülkelerini geziyorum," diyordu. Ömründe bir tek kere olsun, kısa bir süre bile dünya evine girmemiş olmasından hiç yakındığı yoktu. "Benim ömrümün 3 günü 300 bin liraya değer," diyordu. Bu yüzden geri kalan günlerimi kendime ayırdım. Bunun daha açıkçası, daha Esat Mahmut Karakurtçası şuydu. Bu ülkede suyu getiren de bir, testiyi kıran da. Bir süre hizmet ettik işte. Şimdi de hayatımı yaşayacağım. Bu tasasız görünümüne karşın bazen onun bile insanı çıldırtacak zırvalıklar karşısında kızdığı olurdu. Sonra yine işin bir alay yanını bulup kendini karamsarlığa kaptırmaktan kurtarırdı. Esat Mahmut Karakurt'un sağlam soyunun geleneğine uyarak çok uzun yaşayacağına inanıyorduk. Hatta 75 yaş için aslında ancak 55 gösterirdi. Çok zararı olabilecek fazla kilolarıyla bile bağışıklık sağlamasına bakarak onun fenomenal delikanlılığını ve pürüzsüz yüzünü doğal karşılardık. Babası 95 yaşına kadar zinde ve dolu dolu yaşamıştı. Oğlu da aynı üslup içinde onun rekorunu kıracak sanıyorduk. Bu kadar hayat dolu bir insanın yok oluvermesine insan kolay inanamıyor, alışamıyor. Divanın bulvar kahvesini çınlatan kahkahaları sanki hala havada. Evet, bu dünyadan bir de böyle renkli ve canlı bir Esat Mahmut geçti. Hayatı dolu dolu yaşayan, dört dörtlük canlı bir adam. İstediği işi yapmak mutluluğu. Bir takım insanlar vardır, sabahları erkenden kalkarlar, çantalarını alırlar, dolmuş ya da otobüs kuyruğunda beklerler, itiş kakış, içi gençlerle dolu bir takım binalara varırlar, merdivenler çıkarlar, gözlüklerini takarlar, notlarını, kitaplarını kürsüye yayarlar, anlatmaya başlarlar. Anlattıkça gözleri parlar, yüzlerini tatlı bir pembelik kaplar. Genellikle dalgındırlar. Tatlı düşler görür gibi mutlu bir halleri vardır. Yine çoklukla, paraya, çıkara, günlük yaşamın kaşkarikolarına karşı ilgisizdirler. Bu konularda bilgisizdirler. Tek mutlulukları insan yetiştiriyoruz kanısında olmalarıdır. Bu hülya ile ev ile okul, okul ile kütüphane arasında mekik dokur dururlar. Bunlara hoca denir. Zenginlerin, fakirlerin, sivillerin, askerlerin, memurların, vurguncuların, hasılı ülkenin her çeşit insanlarının çocuklarını okutmakla yükümlüdürler. Alçak yürekli olduklarından, bu işi bir pir aşkına yaptıklarından, toplum onları hiç değilse platonik olarak onurlamak gereksinmesini duyar. Hocaların eli öpülür, sırtı okşanır. Konuşma sırasında kendilerine hocam diye hitap edilir. Onlar da bu kadarcık pohpohtan sevinirler, duygulanırlar. Hocaların bir ayrı türü de üniversite hocalarıdır. Onlar da öz bakımından aynı yumuşak kumaştandırlar. Ne var ki adları sanları öbürlerine göre biraz daha fazlaca duyulur. Belki bir iki yabancı dil bilirler. Yaşam koşulları biraz daha orta halliye yakın, kültür birikimleri biraz daha geniş olabilir. Bunlar için de bilimden çok politika çevreleriyle, pratik yaşamın, özel teşebbüsün çeşitli alanlarıyla haşır neşir olanlar da eksik değildir. Üniversite hocaları da genel olarak hancıdırlar. Orada konaklayan yolcu kuşaklara karınca kararınca bildiklerini bazen gıdım gıdım, bazen cömertçe aktarırlar. Bu arı gibi yaşam bir gün sona erer. Saat durur, hocanın tabutu üniversite avlusuna konur. Yaşıtı bir hoca yuvarlak cümlelerle onun meziyetlerini insanlığını över. Genç bir doçent bir gece önce ansiklopediden acele kopya ettiği hocanın biyografisini, eserlerinin listesini tekrarlar. Genç bir öğrencisi heyecanla duygulu bir konuşma yaparak onun hoca-öğrenci ilişkilerindeki yakınlığından söz eder. İki hafta sonra profesörler kurulu hocanın adını bir anfiye ya da sınıfa kor. Resmi kendi bölümünün enstitüsüne asılır. Bir yıl sonra da adına armağan bir kitap yayınlanır. Bilime adanmış koca bir ömrün şükran borcu böylece yerine getirilmiş olur. Bu da bitince alem yine ol alem, devran yine ol devran olur. Yaşam sürüp gider. Kalan öğretim üyeleri ölüm hak, miras helal fetvasınca hocanın boşalan kadrosu için çekişmeye başlarlar. Bir sürü kulis çekişmelerinden sonra o kadroda işgal edilir. Ata alan Üsküdar'ı geçmiştir. O da hiç ölmeyecek gibi yaşar. Bir gün onun da gitmek sırası gelir. Yaşlılar ölür, gençlere yol açar, gençler yaşlanır, daha gençlerin başına geçer. Ve bu minval akar gider. Edebiyat Fakültesi çatısı altında bir de Arif Müfit Mansel geçti. Ordinarius Profesör Doktor Arif Müfit Mansel, çeşitli eğilimde grupların sürtüştüğü Edebiyat Fakültesi'nde dokunulmazlığı olan 2-3 kişiden biriydi. Onun okkalı bilim adamı otoritesi bütün bu çekişmelerin dışında, daha doğrusu üstünde kalırdı. Profesör Arif Müfit Mansel, kanımca 20. yüzyıl başı Orta Avrupa karakteristiğinde ülkücü bir hocaydı. Kendini çok sevdiği arkeolojiye adamıştı. Bu alan onun aşkını, ihtirasını, tek mutluluğunu teşkil ediyordu. Olumlu yapıtların sahibi olmanın, tarihi eserler çıkarıp uygarlığa kazandırmanın, ülkücü öğrenciler yetiştirmenin verdiği, o hiçbir şeyde bulunmayan tatlı doygunluk, onu bütün gerçek bilim adamları gibi şen ve iyimser, hatta niye saklamalı, biraz naif bile yapmıştı. Onun cana yakınlığı da buradan gelirdi. Mutluluğunun yankısı sevimli baso sesinin tonalitesinden kolayca okunurdu. Konuşurken cümlelerin arasına bolca sıkıştırdığı efendimlerinden sonra kısa bir es verir. Bu esi iki küçük kahkaha izler ve hoca böylece size konuşmanın gidişini kendi muhayyilenizle renklendirme, boyutlandırma, alabildiğine yorumlama olanağını sağlamış olurdu. Bir Osmanlı centilmeni. Profesör Mansel'in çok kesin ve düzenli bir düşün yeteneği vardı. Ders takrirleri zengin bir erudisyon yüklü olmakla birlikte öğrencinin kolay izleyeceği bir açık seçiklik ve çok iyi hesaplanmış bir oran arz ederdi. Bu düzen ve ayrıntılı titizliği, bu objektivite kaygısı hocanın formasyonundaki Avrupa'ya alışkanlıkların bir ürünüydü. Onun ikinci ve ilginç bir yanı da kökü artık iyice tükenmekte olan Osmanlı centilmeni tipinin son örneklerinden biri oluşuydu. Sadaret müsteşarlığı, ticaret nazırlığı ve ayan azalığı yapmış olan büyük babasından sadece ve sadece Osmanlı inceliğini almış, Baba Ali kulisçiliğine bir gün olsun iltifat etmemişti. İstisnasız herkese gösterdiği bu içten gelme nezaketin bir gün eksildiği, gölgelendiği görülmezdi. Öğrencileriyle öyle dostça, öyle sıcak bir ilişki kurardı ki siz büyük bir iştenlikle verdiği ve herkese sevdirdiği arkeolojiyi biraz da ona saygıdan sevmek zorunluluğu duyar, sonunda bir arkeoloji tiryakisi olur çıkardınız. Bazı nadir insanlar vardır, bulundukları, gittikleri her yere kendileriyle birlikte bir seviye atmosferi de götürürler. Değil onların meclisinde olmak, onların var olduklarını düşünmek bile insana bir rahatlık, bir huzur ve tatlı bir övünme verir. Tek tük de olsa aramızdan böyleleri de yetişmiş diye. İşte Profesör Mansel de bunlardan biriydi. Şimdi anısı önümde dipdiri duruyor. Çocuk gibi temiz, bilgi dolu, sevgi dolu, gülümseyen gözleriyle hem filozof hem iyimser bir insan. Yaşamını isteyince yaşamış olmak. Ne var ki bu iyimserliği ve mutluluğu bir şeye dayanıyordu, yaşamını isteyince yaşamış olmasına. Kendi seçtiği bir alanda, kendi istediğine yakın koşullarda çalıştı, eser verdi, iş gördü, öğrenci yetiştirdi. Bu yaşam alçak gönüllü ama yoğundu, doluydu, verimliydi. Bir hoca gibi iftiralarla, jurnallerle karalanmadı. Hoyratlıkla örselenmedi. Kendi köşesinde, kendi alanında sessiz ve derinden yapabileceklerin çoğunu gerçekleştirdi. Şu geçici dünyada yöneldiği işlerden alıkonulan, çabaları mecburen kendini savunmaya harcatılan ve yapmak istediklerini yapamadan içinde ukde kalarak göçüp giden o kadar çok insan var ki Mansel'in bu bakımdan bu acıları tatmadan ölmüş olması bile bir avuntu sayılabilir. S.S. Ankara. Osmanlılar Avrupa'ya gidecek olunca ilkin vapurla Köstence'ye geçer, oradan trene rakiben binerek Avrupa'ya uzanırlarmış. Eski telgraflarda, eski mektuplarda, eski gazete haberlerinde Köstence tarihiyle, yoluyla Budapeşte'ye hareket ettik. Köstence tarihiyle Fransa'ya giden maliye vekilimiz Paris'e vasıl oldu gibi klişelere sık sık rastlanırdı. Ünlü Orient Express Sirkeci'ye sarkınca Köstence yerine bu defa da Sirkeci Garı Avrupa'nın eşiği oldu idi. Öte yandan İstanbul Limanı'ndan Avrupa'ya Türk gemileri de kalkar oldular. Bunların öncülerinden biri Gülcemal vapuru idi. Gülcemal kalkarken güvertesinde orkestra İzmir Marşı'nı çalardı. Yine bu Gülcemal bir keresinde seyyar, gezici sergi olmuş, Türk mallarını sempatik tezgahlarla Avrupa'nın limanlarına tanıtma gezisine çıkmıştı. Ondan sonra Samsun, Adana, Tarsus, Aksu ve başka gemilerimiz bu yollarda vızır vızır işler oldular. Ama Ankara'nın kabul etmeli ki onlar arasında bambaşka bir yeri, bir saygınlığı vardı. Öz yaşamı 6179 gros tonluk, 125 metre boyunda ve 675 yolcu alabilen bu vapuru Amerikalılar lüks ekspres servislerde kullanmak üzere 1927'de yapmışlar. Genç kızlık adı Solak olan geminin o yıllarda 20 mile yaklaşan bir hızı varmış. New York Havana arasında yıllarca turist taşımış durmuş. İkinci Dünya Savaşı patlak verince de hızı yerinde ve bol kamaralı oluşu göz önünde tutularak yaralı taşıyan bir hastane gemisine dönüştürülmüş. Bizim deniz yolları savaş sonrası gemiyi Amerika'dan satın aldı. Bu nazeninin İstanbul'a ilk gelişini dün gibi hatırlarım. Limana pek de yaraşmıştı. Yarısı yolcu, yarısı yük taşımak için yapılan sıradan gemilerden apayrı bir estetiği vardı. Mekanını ambarlara harcamak zorunluluğunda olmadığından tüm hacminin %80'ini yolculara ayırmış, tam anlamıyla bir yolcu gemisiydi. Hani birkaç kocadan arta kalmış olmasına, yıllar boyu hızlı yaşam sürmüş olmasına karşın hiç kocamayan, genç kızlarla aşık atan havalı kadınlar vardır. Onlara benziyordu. Kendini dirhem dirhem satmasını biliyordu. Marmara'da kuğu gibi süzülüyordu. Seyrederken değil, dururken bile bir tuğpesi vardı, edası vardı. Benim diyordu, albenisi vardı. Türk, yabancı herkes, devlet adamları, sanatçılar, aktörler, sporcular, gazeteciler Ankara'yla seyahat etmek için can atarlardı. Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm" diyene sloganının bir benzeri şimdi de Ankara vapuru yolcuları için söyleniyordu. Ne diyorsunuz? Ankara ile mi gidiyorsunuz? Ne mutlu size, ne mutlu Ankara ile gidene. Ankara vapuru denince Şefik Kaptan'ı anımsamamak olur mu? Çoğu gemilere havasını veren süvarileridir. Şefik Kaptan da Ankara'nın ruhuydu, üslubuydu, simgesiydi. Şefik Kaptan benim yakınım olur. Ailede anlatırlar. 10-12 yaşında başlamış onda denize vurgunluk. Lodoslu havalarda onu kimse evde tutamazmış. Atlarmış ada vapuruna, fırlarmış güverteye, deniz göklere çıkarken dört köşe olurmuş sevinçten. Sonunda aşık olduğu mesleğe girmiş. Bugün de okyanuslarda hala dümen başında. Özel bir şirketin en korkusuz kaptanı olarak sevgili dalgalarıyla baş başa yaşıyor. Mesleğini onun kadar seven başka bir süvari tanımadım. Esprileri, efendiliği, tükenmez neşesi yanında ben onun en çok mesleğiyle bu tüm özdeşleşmesini severim. Amansız zaman. İnsanların olduğu gibi tüm eşyaların da zamanla bir yarışı var. Akıntıya kürek çekercesine. Her seferinde de bu yarışın galibi aynı oluyor. Zaman.